Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Bugün yine podcastimizde Derya Ortak yayınında Profesyonel Koç Kemal Başaranoğlu'nu ağırlıyoruz. Kemal Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davet için.
Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben kısaca dinleyicilerimize tanıtayım. Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği'nde lisans ve yüksek lisans eğitiminizi tamamladınız. Sonrasında Renault-Nissan grubunda Bursa Fabrikası'nda 15 yıl kadar yönetici olarak çalıştınız. O dönemde yine ICF'den Master Certified Coach unvanına sahip. Önce koçluk eğitimine başladınız. Sonra herhalde bu Master Certified Coach unvanını aldınız. Türkiye'deki, az sayıdaki profesyonel koçtan birisiniz. Yani profesyonel koçlara mentorluk yapıyorsunuz, öyle anlıyorum. Hı hı. 2016 yılında kurumsal hayattan ayrılıyorsunuz ve o tarihten bu yana potansiyelini ateşlemek isteyen bireylerin ya da kurumların yol arkadaşıyım diyorsunuz. Harvard Business Review'da yazılarınız var. Yolunu arayan yolcu diye 2016 yılında ve senin hikayen diye 2020 yılında iki kitabınız var. Harika. Tekrar ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum.
Çok fazla eklenecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Yani her şeyi söylediniz. Dediğiniz gibi Master Certified Coach MCC unvanı aslında süreç içerisinde geçen sene gelen bir şey. Yoksa işte kurumsal kariyerim içerisinde koçluk önce hizmet alarak daha sonra bu işin içerisine girerek ama ilk etaptan yapmaktan ziyade kendimle ilgili bir şeyler için kurumsal dünyada ilerleyerek ve daha sonra da aslında bu sürecin tamamen içinde olup bu işi yapmaya geçen biriyim. Çok kısaca böyle söyleyebilirim.
Harika. Peki, o zaman şöyle başlayalım. Endüstri mühendisi aslında insanla makine arasında bir yerde gibi görüyorum ben. Kendinizi insana daha yakın hissetmiş miydiniz çalışırken de?
Ya endüstri mühendisi deyince böyle hani böyle sorulunca hep gülmek tutuyor. Çünkü hani ne iş olursa yaparız abi mühendisi gibi bir şey bizimki. Zaten ben 94'lere girdiğimde, 94'te işte üniversiteye girdiğimde endüstri mühendisliği dendiğinde hani endüstri meslek mi falan böyle bir sürü şey söyleniyordu. Aslında reel olarak baktığımızda bize mühendis damgası vuruluyor ya, mühendis eminim aramızda birçok kişi vardı. Mühendis dendiğinde böyle daha çok böyle mekanik, ruhsuz, sayılarla işte ya da işte makinalarla uğraşacak gibi bir yapı, bir algımız var. İşte bu da biraz toplumsal belki inançlarımızdan kaynaklı. Aslında hepimiz özümüzde insanız. İnsanız dediysek hepimiz duygu varlığıyız. Sadece olay burada şu, biz ne kadar o duygu varlığını hissediyoruz ya da ortaya çıkarıyoruz da bağlantılı bir şey. Benim için mesela çoğu zaman insanlar şey der, gördüğüm en sosyal mühendisin derler. Ben de böyle durum nasıl oluyor ki falan ama yani eğer hepimiz eğer kendimizle uğraşırsak çok net bir şekilde o insana olan yakınlığımızı fark ederiz ki bugün hani kimse tek başına çalışamıyor tahminim. Eğer programcı yazılımcı yoksa aramızda böyle bilgisayarına kapatmış bir şekilde herkes mutlaka birileriyle temas halinde olmak zorunda. O teması kuruyorsak yani bırakın endüstri mühendisliğini hepimiz bence insana dokunan canlılarız.
Kesinlikle. Peki koçluk tarafı nasıl başladı sizde? Aldığınız bir koçlukla mı başladı yoksa direkt eğitimini mi aldınız? Nasıl başladınız?
Benim koçluk biraz koç meslektaşlarımdan farklı, bilmiyorum. Buradaki koç meslektaşlarımız var, görüyorum, tanıyorum da bir kısmından. Benim koçluk hikayem şöyle başladı aslında. 2012 senesi, çok da gülerek anlatırım bunu. 2 yıllık evliyim, küçük bir kızım var. Ve öyle çok sağ olun hepimizinkine. Öyle bir süreç ki hani eşim belli bir süre 1 sene 1,5 sene mecburi hizmet yapmış, çok uzun bir soluklu da hani aile olarak aslında bir araya gelebilmiş bir durumda değiliz. O farklı bir coğrafyada mecburisini yaparken ben Bursa'dayım. Neyse, bunlar tam döndükten sonra 2012 seneleri ben bir gün eve geldim ama surat bayağı bir kötü, bir şeyler ters. Eşim hayırdır dedi, döndüm dedim ki eşime, kim bu arada, sence dedim Sevgen ben psikiyatrik mi olmaya başladım dedim. Yüzüme baktı. Yok dedi, henüz kafayı yemedin dedi. Tamam, eyvallah, bir yerde bir sorun var ama çünkü bu surat benlik değil yani. Bir de mecburiden dönmüşler yani, bahane de yok artık yani öyle şeyde. Peki dedik ne yapalım, bir şey çözmek lazım. Psikolog hikayesi kafamdan geçti. Çünkü ikinci bildiğim şey o psikiyatristten sonra. Psikolog tarafını düşününce o günkü psikoloğun bendeki algısı, bugün bazen Koçluk yaptığım yol arkadaşlarımdan da duyuyorum. Gideceksin, anlatacaksın, anlatacaksın ve bir süre sonra çıktıktan sonra hani biraz rahatlamış bir şekilde ayrılacaksın. Sonra tekrar geleceksin. Bendeki o günkü algısı bu ve anlatacaksın. Ve anlattığın şeyler de işte iş ortamındaki sıkıntılar. Şimdi bu noktada ben düz mühendisim. Yani 2 kere 2'nin 4 olmasını istiyorum. 6 mı olmasını istiyorum? 2 mi olmak istiyorum? Onun kafasını yoran bir insan. Değil ki bu benlik değil. Hikayeyi anlatamam. Çünkü ben açık söyleyeyim. Hani sonuç odaklı yetiştirildim. Ve eğitim sistemimiz de zaten sonuç odaklı bizde. Kurumlar derseniz onlar zaten sonucun dibini istiyorlar. Siz 1 derseniz onlar 8 istiyorlar sizden. Ne yapacağız? Ben ortada kaldım. Çok açık söylüyorum. Bir çözüm bulamıyorum. O sıralar tamamen tesadüf koçluk diye bir kelime duydum. Araştırdım. Benim bir özelliğim vardır. Ben bir şeyi duyarsam genelde dener. Yani onunla ilgili bütçemi öngörürüm. Onu birazcık kurcalarım. Bazen kurcalamam, direkt alırım. Onun da çok zararını görmüşlüğüm vardır böyle atladığımda. Koçluğu denedim. Yani 2012 senesinde koçluk hizmeti aldım. Ve o aldığım hizmet aslında hayatımın bana en büyük hayrını yaptı. 2012'de aldığım ilk koçluktan beri bugün 2022'deyiz. 10 yılı geçti. Hala koçluk alıyorum. Ve tüm kariyerimi koçlukla tasarladım. Çıkış noktası derseniz neydi? Tamamen ciddi bir sıkışmışlıktı. Oradaki sıkışmışlığın tanımı da şuydu aslında. Kurumsal kariyerde ben 5. 10. ve 15. yılları riskli vururum. Bugün inşallah burada kimseye de bir huzursuzluk da yaratmam ama 5. yıl güzeldi. İyi projelerin içerisinde çok iş ortaya çıkarttım ama 10. yıl huzursuz bir dönemdi. Projeleri yapmış, bir takım projelerde başarılı olmuş ama son projede biraz atıl kalmış. Proje daha doğrusu istenilen şekilde gitmeyip organizasyonel değişiklikler olunca atıl kaldım. Atıl kaldıktan sonra zaten tüm problemler patlak gösterdi. Ve onun üzerine aslında koçluk hikayesi hayatıma girdi ve iyi ki de girmiş dedim. O sayede ben kurumsal kariyerimde işte biraz evvel bahsettiğim gibi ayrılırken yaklaşık olarak 6.000 kişilik bir fabrikanın 4.500'üne hizmet veren bir takımın başındaydım. Öyle ki hani 2 yıl gibi çok kısa bir süre yöneticilik yaptım. Yerarşik yöneticilik 2-2,5 yıl. Çünkü benim bakış açım, vizyonum değişti. Burada hep söylerim, sakın yanlışın anlaşılmasın. Departman müdürlüğü seviyesi önemli, direktörlük ama önemli ama insanlar için bazen bazı şeylerin anlamı gidebiliyor. Benim için de o günkü süreçlerde daha ilerisi, kurumsalda daha ilerisi daha anlamlı değildi. Ben farklı bir yol çizme kararı aldım. Benim tüm kariyerimi yani koçluk getirdiği için oraya, çünkü şöyle de söyleyeyim, bazen bazı şeyleri elde edersiniz. Mesela yönetici olmam yöneticilerime de karşı oldu. Çok açık söyleyeyim, istekli değillerdi ama gayet net bir şekilde geldim. Çok detaya girmeyeyim burada. Bunu koçluk sağladı. Ama henüz en ufak çirkeflik yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Etik prensiplerle ilerledim. Onu net söyleyeyim size. Dedim ki ben bunu yapabiliyorsam ve bu işin faydasını gördüysem, benim diğer meslektaşlarımın en çok ayıran nokta bu zaten. Ben bunun faydasını gördüysem buna ihtiyacı olan insanlar vardır dedim. Ve ben bu yola böyle çıkacağım dedim. Hani ilk çıkış noktam bu. Koçlukla tanışmam bu. Vizyon değişimi de tamamen beni bugün işte 7. yılımın içindeyim. Hatta 2 gün sonra ne oluyor? 7 yıl önce istifa etmiş oluyorum, öyle söyleyeyim. Tam olarak böyle bir sürece kadar gelmiş olduk.
Peki şeyi merak ediyorum. Yani bu MCC tarafında neden koçların mentor olmak istediniz? Bu şey gibi bir şey mi? Yani master sonra doktora falan böyle hani kaçınılmaz bir şekilde buraya mı gidiyor? Yoksa bu sizin tercih ettiğiniz bir şey miydi?
Şimdi bu soru öyle nasıl bir cevap versen böyle kaçınılmaz mı tercih mi deyince. Şimdi dürüstçe cevap vermek gerekirse ilk etapta, ilk çıktığımda çok istekli değildim böyle bir süreçlere girmek. Çünkü bunun 3 seviyesi var. Koçluk Federasyonu AİTF'in tanımladığı. ATC denen 1. seviye var. Bunların belli bir eğitim süresi ve belli koçluk saatleri yapmanızı istiyor. PTC denen 2. seviyesi var. Hani Yardoç gibi düşünün. O seviyede de sizin belli bir saat eğitim almanız ve belli saat koçluk yapmanız gerekiyor. Ücretli koçluklar. Bir de en üst MCC var. İlk çıktığımda benim böyle bir sürece girmemin aslında ki en temel motivatörü şuydu. Ben iş dünyası profesyonellerine hizmet vereceğim. O yüzden iş dünyası profesyonelleri etiket arayacak. İlk çıkış noktası. O etiketi ben almazsam çok akıllıca olmaz. İkinci motivasyon noktası da şu. Daha sonra iyice değişince ve artık koçluğa çıktığınızda etrafta koç meslektaşlarınızla çok fazla temas ediyorsunuz. Her okulun öğrettiği şeyler çok farklı. Her koçun yaklaşımı da çok farklı. Şimdi koçluk hizmetini hayatına geçirmiş, onu içselleştirmiş, kariyerini koçlukla tasarlamış biriyle sadece koçluk eğitimi alan bir kişinin koçluğa başlaması da çok farklı. Ve burada şunu fark ettim. ICF'in aslında bir şekilde dikte ettiği ünvanlama için süreçler sizi belli bir standarda da götürüyor. O yüzden standartlar da aslında burada benim ikinci motivatörüm oldu böyle bir sürece girmeye. Ve o gün bugündür işte tüm süreçleri mümkün mertebe layıkıyla yerine getirerek işte 18 Mart'ında güzel bir gün geldi. Tam böyle bizim için de güzel günlerden biri. 18 Mart'ında Türkiye'deki 44. MCC oldum. Master Certified Coach oldum. Dünyadaki de 1346. oldum. Koçlukla ilgili başka soru gelir mi bilmiyorum ama çok zorlu bir süreç. Farklı olarak çok maddiyatı da yüksek bir süreç. Siz ödemeniz gereken bedel olarak. Artı maddiyatın ötesinde çok ciddi manevi olarak da bedel ödemeniz gereken bir süreç. O yüzden de öncelikle bence koçluk hizmeti almak, daha sonra koçluk işine girmek en akıllıcası olur diye düşünüyorum. Bunu da küçük bir parantez açmak isterim.
Anladım. Yani evet, bu konuda sorular gelebilir. Yani tam da aslında buna ilgili bir şey soracaktım. Yani siz biraz şey gibi diyorsunuz. Kendine koçluk yapmak için koçluk eğitimi almaktansa tabii ki bunu bir koçtan destek almak önemli.
Aynen.
Peki yani mesela şimdi kitaplarınızı da ben okudum. Orada koçluk bir metodoloji sonuçta. Bunu insanlar kitabını da okusalar, yani sizden bunu da okusalar, bunu neden kendileri yapamıyorlar?
Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Aslında biraz evvel sorduğunuz sonun bir bölümünü atladığımı da fark ettim konuşurken. Beyin sürekli oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Şimdi bir insan kendisinden önce neden koçluk yapamıyor, sonra ben niye koçlara eğildiğimi de birazcık detaylandırayım hemen müsaade edersen. Bir insan kendisine koçluk yapabilir mi? Yapabilir. Ama bir yere kadar. Ne demek bu? Mesela koçluk almaya geldiğinizde birileri işte benim şu gündemim var dediğinde, sizin masanız nasıldır? Ama benim masam çok dağınıktır. Her şey vardır. Der ki bu benim problemim. Şu kalem. Ve ben bu kalemimle ilgili problemi çözmek istiyorum diye gelir. Aslında bizim kendi algı perspektifimiz masayı görebiliyor. Koçluğa geçtiğinizde koçluk dışarıdan birinin sizinle olan bir çalışması olduğu için sizin oradaki aslında sizden duyduğu, gördüğü ve hissettiği her şeyden bir şey yakalama şansı var. O da şuraya gidiyor aslında. Problem çoğu zaman masa olmuyor. Masanın üzerine getirdiğiniz olmuyor. Problem arka planda, şurada gördüğünüz kütüphanedeki bir dosya olabiliyor. O dosyayı masaya koyup açtığınızda, o dosyayla ilgili gerekli çalışma yaptığınızda problem çözülüyor. Şimdi koçluğun aslında özü bu. Kişi kendi kendisine yapamıyor çünkü bizim görebileceğimiz alan bu. Bir de çok acı bir şey var, onu da söyleyeyim. Koçluk yapıldığında siz bazen bazı alanlara girmek istemezsiniz kendi kendinize çalıştığınızda. Çünkü orada kendinizin egoları, bakış açıları falan girer sürecin içerisine. Ama bir koç geldiğinde vallahi koç buldozer gibi sizden ne duyarsa dalar. Ve orada siz aslında bazen rahatsız olduğunuz şeyi duyarsınız. Hiç unutmuyorum, bir gün bir koçluk yapıyorum. Koçluk görüşmesinde yol arkadaşım bir şeyler söyledi. Tek yaptığım cümle şu, söylediğim cümle şu. Biraz evvel konuşmalarınızdan ben şunu duydum. Bu size ne söylüyor? Tek bir cümle. Verdiği cevabı söyleyeyim. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani suçlu ben miyim dedim. Ben hiçbir şey söylemedim aslında. Ve orada bir çıkarıma kendisi gitti. Aslında kişinin işte o koçlukta bir şeyleri fark etmesi, direkt farkındalık demek istemiyorum. Bazı kelimeler de çok aşağı doğru inmeye başladı. Sadece kavramsallık oluyor ama bir şeyi fark edip orada o farkındalığın üzerinden aslında kütüphanedeki problemi bulup o problemi çözmesi masanın zaten kendi kendisine toplanmasına yardımcı oluyor. Şimdi geri döneyim. Kusura bakma, biraz evvel beyinde hani nöral yollar bir yerlere attı beni. Soruna geleyim. Şimdi benim aldığım koçluk hizmeti tüm kariyerimi tasarlattıktan sonra ben koç olmak üzere bu süreci, daha doğrusu koçluk yapmak üzere kurumsalı bıraktığımda büyük bir şok yaşadım. Çünkü çıktığımda ortam düşündüğüm gibi değildi. Ne demek bu? Yani ben faydalandım, faydası var, insanlar faydalanabilir. Bugün birçok meslektaşım var. Bilmiyorum katılan arkadaşlarınız ne düşünür ama bir eğitime 20 kişi katılıyorsa yani toplayın bir kişi en fazla bu işe girişiyordur. Yani ikinci kişiyi göremez. Ve o kişi de gerçekten hak ettiğini alıyor mu koçluk hizmetinden? Yani bedel olarak, maddi olarak hak ettiğini alabiliyor mu? Bence tartışılır. Çünkü bugün koçlara da hizmet verdiğim için çok dürüstçe konuşuyoruz. Dışarıda gizli kapaklı olabilir ama birebir konuşmalarda ben birebir çalışıyorum. Orada net duyuyorum mesela. Şimdi ne olduğunu söyleyeyim. Ben çıktığımda böyle bir şok yaşayınca oturdum. Ve bu işi nasıl kurgulayarımın peşinden koştum. Ve bugün rahmetli oldu. Rahmetli anıyorum. Kendisini özlemle anıyorum. Koçluk aldığım hocam, öyle bir koçluk çalışması yaptık ki onunla. O günkü koçluk çalışmasıyla bugün karşınızda. Çok net. Yani benim internetten de bir takım metaforlar var. O gün aldığım yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Normalde 1 saattir koçluklar ama o gün öyle bir durumdaydım ki yani beni çıkarabilmek için ve yol buldurmak için çok uğraştı. O gün beni bugünlere getirdi. Bugünden sonrasını da getirecek. Şimdi hikaye nerede patladı? 2016 çıktım. 2019'da Koçluk Federasyonu Ankara'sında, Ankara Şubesi'nde bir çalışma yapacağım. Bir grup meslektaş geldik bir araya. İşin kötüsü kar yağdı. Kar yağdı. Yani 2 saat içerisinde her yer kapandı. Toplam 9 kişi geldi. Ve 9 arkadaşla bir yere konuştuğumuzda ben onlara bir workshop yapıp aslında koçluk tarafında katlarını güçlendirmek istedim. Çok net bir şey duydum. İnsanların hepsi koçluk eğitimi almış. Çok güzel hizmet, yani daha doğrusu eğitim süresi almış. 90 saat, 120 saat soruyorum. İnsanlar kaç saat eğitim almış? 200 saat böyle övünerek söylüyorlar. Sonra başka bir şey daha soruyorum. Kaç saat koçluk yaptınız? Herkes söylüyor. Peki bu hizmeti gerçekten insanlara ulaştırabiliyor musunuz dediğimde, bunun maddi karşılığı var mı? Çünkü ben sadece koçluk yapıyorum. Benim işim hala öyle. Yani mentörlük var ama o kısıtlı bir yerde. Aktif işim koçluk. Yok dedi herkes. Ve herkesin diğer kimlikleri öne çıktı. Yani koç kimliği bugün hani sosyal medyada baktığınızda herkesde bir koç görürsünüz ama aslında aktif kimlik çoğu zaman koç olmayabiliyor. Danışman olabiliyor, eğitmen olabiliyor vesaire. Bunu da tuhaf görmüyorum. Eskiden çok şaşırırdım. En kolay nereden ilerleyebilirse insanlar oradan ilerliyor. Şimdi bu da işin bir hani küçük bir şey vereyim, fotoğraf vereyim. 2019 senesinde ben Amerika'ya gittim. Yaklaşık bir 8 ay kadar kaldım orada. Pandemi nedeniyle erken döndük. Aslında bir senelik bir süreç olacaktı bizim için. Amerika'da ben bir takım programlara katıldım. Ve bir mentorum oldu girişimcilik kapsamında. O sıralarda ben koştuğun işte hani 2019-2016 3 senelik değerlendirmem. Araştırma da yapıyorum bu arada. Şunu fark ettim. Koçluk yaygınlaştırılamıyor. Ama benim ayrıldığımdan beri çok net bir gözümün önünde görüntü var. Bir cümlem var. Ben derim ki bir gün öyle birinin hayatına dokunacağım ki sadece o kişinin hayatı değişmeyecek, o kişinin içinde bulunduğu toplumun, organizasyonun ya da dünyanın kaderi değişecek. Dünyada büyük bir değişim olacak ve ben bu değişime o kişiyle beraber eşlik etmekten büyük gurur duyacağım diyorum. Yani bu benim 7 yıldır bu süreçte inişiyle çıkışıyla her açıdan yolda tutan şey. Şimdi Amerika'da bunu düşünürken ama nasıl soru işareti. Küçük bir hesap yaptım. Dedim ki ben dedim günde en fazla 4 seans yapabilirim. Sağlıklı bir perspektifle 4 seans yaparım. 20 gün çalışsam haftada 80 seans yapar. Bir yılda 960 yani 1000 seans yaparım. Yani 1000 seans dediğiniz şey hani kaç kişiye ulaşır bir taraftan diye hesap yapıyorum. Bu yeterli değil dedim. Ama nasıl ulaştıracağım? Çok açık söyleyeyim. Çok da fikrim yok. Yani bir şey yapmam gerekiyor. Yok fikrim ama. Var ama ikna değilim. Benim de öyle bir huyum vardı. İçimden ikna değilsem yoktur yani bana göre. Çok geçmem. O sıralar mentorumla konuşuyorum. Sağlam bir girişimci. Adam bana durdu. İşimi sordu. Çok merak etti. Bir soru sordu. Tuhaf geldi. Belki buradaki arkadaşlara da tuhaf gelecek. Kemal dedi. Sen bir koçluk hizmetini bir kişiye kaç defa satabilirsin dedim. Şimdi bizim kültür olarak satmak falan garip. Bana da şu an bazı noktalarda garip geliyor. Durdum. İlk şunu söyledim. Matt dedim. Ben 3,5 yıldır koçluk hizmeti alıyorum. Hatta 3,5 da değil. 2012-2019 o zaman. 7 yıla yakındır koçluk hizmeti alıyorum. 3,5 yılda kendi kariyerimi tasarladım. Şimdi bundan sonrasında bu tarafı tasarlıyorum. Önce durdu. Ve Matt dedim. Benim şu 3,5 yıllık bu işi yaparken çalıştığım bazı arkadaşlarım 20-25 saat benden koçluk seansı aldı. Adamın gözü açıldı. Tabii ben önce anlamadım bu niye gözü açıldı. Meğer Amerika'da satış pazarlama perspektifinden bakıldığında ya da Türkiye'de de aynı şey geçerlidir gerçi pazarlama ya da satış alanındaki arkadaşlar söyleyecektir. Ne vardı? Bir şeyi birden fazla satabiliyorsan bir müşteriye başarılısındır. Nasıl oluyor dedi bu bana önce. Ya dedim burada insanlara katkı sağlıyorsan ki ben çalışmalarımda insanlara zaman kazandırdığımı, ekonomik kazanç sağlattığımı, iç huzur ve tatmin sağladığımı görüyorum. Bugüne kadar yaptığım 4000 saat koştuk içerisinde. Niye almasın? Ben çünkü aynı şeyi yaşadım. Met diyorum. Yani ben de çok özledim. Hani aklı başında bir adam. 7 yıldır buna para vermem. Bir fiyat bedelini ödeyip iyi koçlardan alıyorum. Met durdu. Direkt yüzüme şöyle bir döndü dedi ki sen bu işi dedi Türkiye'de kendini klonlatarak yapacaksın dedi. O kadar güzel bir anahtar bir kelime verdi ki bana, klonlamak kelimesi. Kendini klonlat dedi ama Metin o anlattığı klonlama şeklini söylemeyeyim. Tam Amerikanvari bir klonlama. Bana oturmuyor. Yani koçluğun da güzel tarafı bu aslında. Mentörlükten de bence en büyük farkı. Sizin kendi iç dinamiklerinize oturan mekanizma. Met bunu söylediğinde biraz evvel bir hesap yaptım ya, 1000 saat. O 1000 saat bir anda gözümün önünde 10.000 saat, 100.000 saat diye büyüdü. Ve hikaye aslında böyle başladı. Ne kadar çok koça dokunup doğru bir şekilde bu işi algılamalarını önce sağlarsam, ki bunun özü mesela koçluk almaktan geçer. Benim de çalışacak koç çok katıyımdır. Önce koçluk alacak benden. Başka şansı vermem. Daha sonra bu sürecin içerisine gireriz. Böyle bir sürece girdik ve iyi ki başlamışım. 2 seneyi devirdim. 3. sene içerisindeyim şu anda bakınca. Şu ana kadar 10, 11, 12 koç olduk. Bu meslektaşlarım her biriyle birebir çalışıyorum ve bu işin yapılabileceği, bu işin sonuçlarının güzel olduğu, bu işin sonucunda ekonomik olarak da tatmin yaşayabileceğini fark ettiler. Ve gerçekten koçluğu özümsediler. Benim hikayem bu. İnanıyorum ki ben olmasam bile bir şekilde, nasıl adlandıralım, el verdiğim biri, ki know-how'ımın tamamını açıyorum bu arada. Hiçbir gizliliğim yoktur. Yani gizlilik sözleşmesi imzalarım ama tüm know-how'ımı açarım. O know-how'ımla beraber insanlar aslında bir şekilde o süreci gerçekleştirerek benim hayalime ortak oluyorlar. Birazcık bu sebeple hani giriştiğim bir alan oldu.
Peki bir şey merak ediyorum. Kitabınızda da verdiğiniz bir metafor var, bu tohum metaforu. Aslında çok hoş yani oradaki şey. Bir kısaca bir onu anlatıp sonra da oradan ikinci sorumu anlatacağım aslında.
Tamam. Tohumu şöyle açayım. Tohum çok değişiyor bende. Tohum sevdiğim bir metafor. Biraz evvel dedim ya, özlemle andığım rahmetli hocamın yaptığı koştuktaki metafordur. Bende çıkan metafordur ki hani hayatımda da çok yer etmiştir. Ya ben insanları aslında tohum gibi görüyorum ve hepimiz içerisinde farklı farklı tohumlar var. Bugün itibariyle o tohumları ben rafine ettim. 3 tip tohum olduğuna inanıyorum herkeste. 1. tip tohum aslında sizin potansiyeliniz, aynı zamanda bildiğiniz, kullandığınız ya da bildiğiniz ama bugün ilk sebeple kullanamadığınız tohumlar. Ne demek bu? Bildiğiniz, kullandığınız. Mesela ben kendi perspektifimden söyleyeyim. Bende koçluk tohumları var. Becerileri, artık nasıl adlandıracaksınız, yetenekleri. Bu tohumlar var. Liderlik tohumları var. Mesela bunlar bildiğim, şu an aktif kullandığım. Mesela yazı yazma anlamında işte içerik oluşturma, blog yazma, kitap yazma. Bunların hepsi tohum. Bunlar bilinen, kullanan. Bir de bilinen ama kullanılamayan ya da seyrelmiş tohumlar olabilir kullanımında. Onun örneği de Fransızca. Galatasaray mezunuyum. Ben de 15 sene çatır çatır Fransızca kullanırken, şimdi çok açık söyleyeyim, ya arkadaşlarımla Fransızca konuşuyorum yabancılarla, ya da koçlukta işte expat olanlar ya da yurt dışında çalıştığım, tanıdığım arkadaşların ya da onların yönlendikleriyle yapıyorum. Ama bu Renault'daki kadar aktif olmadığı için bildiğim ama kullanımı düşük olan tohumlar. Şimdi 2. tip bir tohum var. O şu. O benim en eğlendiğim tohum tipi. Sizde var olduğunu bilirsiniz. Harekete geçirebileceğinizi de bilirsiniz. Ama geçirmezsiniz. Çünkü orada çok kritik bir soru sorarsınız kendinize. Ya şimdi bunu yapmaya değer mi? Değer mi sorusu çok pis bir sorudur. Haberiniz olsun. Bu soruyu sorduğunuzda cevap hayır diye çıkan işte 2. tip doğum aslında. Bizim kullanmadık. Örneklendireyim daha net olsun. Bugün iş dünyasında birçok profesyonel var. Çok güzel bir şekilde yönetsel pozisyonlara öngörülürler. Ama istemezler. Cümleleri de çok nettir. Ya az aşım dertsiz başım. Ne gerek var başkasının sorununu alayım ki? 6 üstü 3 kuruş değişecek. Çok net söylüyorum. Ha bu arada haksız da değiller bazı perspektiflerden. Bilmiyorum ama benim şu anda iş hayatını gördüğüm kadarıyla hani bir kişinin daha üst sorumluluk alması, sorumluluk vesaire motivasyonu yoksa maddi olarak da getirisi eskisi gibi değil en azından. Ben onu biliyorum. Ben işten ayrıldığımda, yöneticimin pozisyonuna geçtiğimde hani o zamanki rakam farkı oldukça yüksek. Aramızdaki fark yani. Şimdi bu mesela kullanılmayan bir tohum. Ya da bugün iş dünyasında ben çalıştığımdan biliyorum. Ağırlıklı hizmet verdiğim kişiler zaten yöneticiler ya da girişimciler. Birçok kişi kendi girişimcini yapabilecek kapasitede ve beceride. Ama geçmiyor kimse. Geçmemesinin arkasındaki en önemli sebep şu. Ya şimdi burada ne güzel her ay yatan bir düzenli maaşım var. Düzenin altını özellikle çizeyim. Düzenli bir maaşım var. Diğer taraftan sağlık sigortam falan yatıyor. Özel sağlık sigortası. Çoluk çocuk var. Bir de ya şimdi o tarafa geçtiğimi varsayalım. Bunların hepsi okey de. Şimdi bunun arkasında ekip kurmak var. Ekibi yönetmek var. bu işin muhasebesi var, finansı var, İK'sı var, bir sürü var. İşte birazcık bahane mi diyeyim? Değer minin sebebi o. İkinci tip potansiyel de aslında bu. Var olduğunu bildiğiniz ama üzgünüm kullanmadığınız bir potansiyel. Üçüncü tip potansiyel ne? 10 sene evvel bir araya gelsek bir yerde ve öyle ki o platformda güzel güzel sohbet etsek, en sonunda bilmiyorum aranızdan kim kahve falı bakmak ister ama o kahve falında bakılsa bana biri dese ki Kemal Bey 10 sene sonra kendi işinizi yapacaksınız. Türkiye'deki dünyadaki sayılı MTC koç ki MTC ne derdim büyük olasılıkla o zaman. MTC'den biri olacaksınız. Hatta öyle ki işte bu işi koçlara nasıl yapacağına kadar destek olan bir mentor olacaksınız deseydiniz. Ben şey derdim, hadi Mete Bey sizi seçeyim. Mete Bey çok güzel sohbet etti, keyifliydi gerçekten. Hani öngörünüz de şey çok güzel ama üzgünüm çok gerçekçi değil. Çünkü ilk cümlem şu olurdu. Benim şu anda bulunduğum kurumda yanımda kariyer beklentim var. Önümde departman müdürlüğü görünüyor. Sonrasında kafamdan geçenler ekspatlık işte direktörlük falan. Sonra da ben hiç emekli olmayı düşünmedim açık söyleyeyim. Sonra da çıkar danışmanlık alanına geçerim. Hani yönetim danışmanlığı falan yaparım. Böyle bir senaryo çizerdim. Ama bir şey daha eklerdim aklına. Mete Bey, benim ailemde kendi işini yapan yok. Herkes memur. Biz çok anlamayız o işlerden. İşte bu üçüncü tip potansiyel ve ben bunu üstü örtülü gizli potansiyel diye adlandırıyorum. O gizli potansiyel işte ortaya çıktığında yapılmayacak bir şey yok. Üç tip doğum var. Üç tip doğumun da tanımı benim için bunlar.
Peki yani biraz orası biraz ironik bir şey. Yani bir şeyin potansiyeli bende var ama ben bilmiyorumla şey karışmaz mı? Yani belki bende yoktur. Hani ve ben olduğunu canım bu bende vardır belki diye. Yani potansiyeli olmayan insan yok, var mı öyle söyleyeyim? Yani daha düz insanlar var mı hayatta?
Düz insan ne demek?
Yani öyle çok gelmiş de gidiyor öyle yani bir şekilde çok bir potansiyele sahip değil.
Şimdi doğarken hepimize benzer mekanizma veriliyor. Yani ne demek benzer mekanizma veriliyor? Aslında bir problemle doğmadıysak hepimiz fiziksel olarak aynı şeylere sahibiz. Beyne sahibiz, kalbe sahibiz vesaire vesaire. Potansiyelin bendeki karşılığı iki tane şey. Bir tanesi beyin, bir tanesi kalp. Şimdi beyin denen şey hayal etme dürtüsüyle çalışan bir şey. İnsan beyni için konuşuyorum bu arada. Kalp denen şey ise bir şeyleri hissetme. Biraz daha odaklanma. Şimdi beyin hayal edince sizi harekete geçirir. Kalp hissedince sizi odaklar. Dikkatinizi oraya vermenize yardımcı olur. Şimdi bu ikisine sahipsek, yani potansiyelin olmaması gibi şey yok. Hani klasik nörobilimde ya da işte koç meslektaşlarımın söylediği gibi beyindeki işte hayal kurma, işte görüntüleri oluşturma vesaireyle o yolları arttırdıkça biz zaten potansiyeli ortaya çıkarız. Ama burada kalp de çok önemli. Bunun çok farkında değiliz. Bunu çok dile getiren yok. Aslında kalp çok önemli çünkü kalpte de aslında çok fazla mesela şey vardır, sinir hücresi vardır. Aynı şekilde o sizin bir şeylere karşı farkındalığınızı, hislerinizi harekete geçirir. Bazen sohbetler oluyor işte nasıl yani falan diyor. Biz birçok hissi tanıyoruz aslında. Çocukluğumuzdan beri farklı farklı olaylarda elde ediyoruz. Önemli olan potansiyelle ilgili her neyse potansiyelimiz, gitmek istediğimiz ona istinaden o duyguları harekete geçirebilmek, tetikleyebilmek. Şimdi düz insan var mıdır? Biraz takılmak istedim. Öyle düz deyince garip geldi. Düz deyince aklıma hep güldür güldürdeki şey repliği geliyor. Düzüm, çekirdek yerim, çay içerim falan şeklinde. Yani düz insan demek aslında daha çok bence şu, kendini düz olmaya ikna eden insan demek. Yani bu da mümkün. Hani biraz evvel çünkü şey dedim, az açım dertsiz başım da bir düz olmayabilir. Bizim toplumsal olarak inançla çok ne derler, toplumsal inançlarımız çoğu bizi çok kısıtlar. Bu bir tercihtir bu arada. Siz eğer düz olmayı tercih ediyorsanız onunla ilgili bir takımla kararlar alıyorsunuz ve onun sonucunda da aslında kendi yaşantınızı ya da diğer ifadeyle kaderinizi çiziyorsunuz. Bence burada önemli olan şu, siz ne istiyorsunuz? Oradaki işte potansiyel herkeste bence var. Bazen bu soru çok net geliyor. Ben görüşme yaparım. Ön görüşme yaparak çalışırım arkadaşlarla. Yol arkadaşımız seçerim. Çünkü gerçekten ne istediklerini anlamam lazım. Ona hizmet verebilecek doğru kişi ben miyim değil miyim? Orada da netleşmek isterim. Bana şu soruyu sorarlar. Sizce bende potansiyel var mı derler. Böyle bir yerde. Dönerim derim ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle bir durulur. Yani zor sorulardır.
Evet.
Ben herkeste o potansiyelin olduğuna inanıyorum ama tek bir şey gerekiyor. onu ortaya çıkartmak için niyete ihtiyaç var. Niyet yoksa sonuç yok. Çok net söyleyeceğim.
Peki mesela kendi adınıza koçluk tohumu var dediniz. Size başka ne tür veya henüz keşfetmediğiniz derinlerde olan başka tohumlar olduğuna inanıyor musunuz?
Şimdi elbette. Yani her gün bir şey değişiyor. Yani şöyle örnek vereyim. 2018'in herhalde Temmuz'uydu. Ben ilk defa LinkedIn'de artık bir şeyleri yazacağım düzenledim. Yani düzen dediğime bakmayın. Bugün her gün yazıyorum da. O zaman böyle en azından iki günde bir, üç günde bir şeyler yazayım modundaydım. O gün o çıktı. Çok net söyleyeyim. O gün LinkedIn'de yazma şeyi başladı. O da bir tohum çünkü. Yani o da bir potansiyel. Yazan arkadaşlar biliyor. Keza sen de onlardan birisin. Yani ne kadar kolay zor oldu. Burada kritik bir şey var belki. Onun altını çizmek lazım. Potansiyel nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkabilir? Bence esas soru bu. İki şekli var bana göre. Kaşınacaksınız önce. Bu kesin. Ama kaşıntı nasıl olur? İki şekilde olur. Ya dışarıdan biri sizi kaşıyacak. Üzgünüm. Bu da şudur. Mobbing görürsünüz. Bu bir kaşınmadır. Terfi verilmez size. Bu bir kaşınmadır. Bilmiyorum aranızda deneyimleyen var mı ama mesela maddi olarak hak ettiğinizi almıyorsunuzdur. Ya da iş yükü olarak çok yoğun çalışıyorsunuz. Bunların hepsi kaşınma faktörüdür. Ve bunların hepsi dışarıdan gelir. Bir de ikinci tip kaşınma var. Aslında bu ilk tip kaşınma benim ilk şey noktamda. Ne derler? İlk koştuğu hizmeti alma noktam. Gerekçem. İkinci tip kaşınma şu. İçeriden bir şey sizi rahatsız eder. Adını koyamazsınız ilk başta. Hatta insanlara böyle huzursuzluğunuzu ifade ettiğinizde söyleyecekleri cümleyi söyleyeyim. Hayırdır rahat mı baktı? kulakları çınlasın. Ben istifa ettiğimi söylediğimde benim üniversiteden sınıf arkadaşımın ilk bana gönderdiği haber şu. İşte 2 yıllık da departman müdürüyüm kurumsalda. Herkesin almak istediği yer. Hayırdır dedi ya. Rahat mı bakmış diye ona bir sorun bakalım yani. Hani ne oldu da? Evet. Şimdi aslında orada rahat batmasından ziyade başka bir soru var. Ben bugün bunu yapıyorum ama bu yaptığım şeyin ötesinde ben daha fazlasını yapabilirim ya da yapabilir miyim? Bir sorgulama var. Zaten aslında ikinci tip işten gelen potansiyel bana göre ilkine göre daha nasıl diyeyim? Hem anlamlı hem riskli. Ne anlamda riskli? Çünkü orada çok ciddi bir şekilde dışarıdan tepki göreceksiniz, dış sesler. Diğerinden görmezsiniz. Diğerde dış sesler sizi destekler ama diğer ikincisinde kesinlikle dış sesler sizi kösteklemeye çalışır. Tekrar sizi geldiğiniz yere sokmaya çalışır. Ama burada iyi haberi vereyim. İkincisinde de iç sesler sizi çok destekler. Yolda kalmanıza yardımcı olur. O yüzden de burada hani biraz evvel dedim ya potansiyelin nasıl harekete geçtiği önemli. Tamamen kaşınma. Ya içeriden kaşınacaksınız. Ya da dışarıdan biri kaşıyacak şeklinde oluyor. Bende de kaşınmalar artık işte farklı farklı alanlara giriyorum. Şu an büyük bir kaşıntım var mesela. O doğum halinde beni bayağı sancılıyor. Bakalım nereye gidecek.
Peki yani bir koç olarak size o zaman böyle insanlarda zorlayan bir vaka ne var? Yani spesifik olarak söylemiyorum da mesela bu içten kaşınanlarda mı, dıştan kaşınanlarda veya nasıl sizi zorlayan bir vaka ne olabiliyor? Sonuçta şimdi, koçluk yani siz bir tarafta hep ilminizi yapıyorsunuz, sanatınızı gösteriyorsunuz ama karşınızda bir malzeme var sonuçta ve o malzeme insan bir şekilde o kendisi de bir gayret göstermek zorunda ya. Orada zorlandığınız nokta nasıl oluyor, nerede oluyor?
Koçlukta kesinlikle kişinin kendisi gayret göstermesi gerekiyor. Koçun öyle bir şey yok. Koç orada ona bir yol arkadaşlığı yapıyor. Şimdi zorlu vaka dersek buna nasıl cevap vermeli tam hani benim için zorlu vaka yok. Neden? Onu söyleyeyim. Çünkü bir cümle söyledim ya gelen kişinin niyeti çok önemli. Gelen kişi şikayet etmeye geldiyse çok net söylüyorum benim öyle bir durumum oldu. Bir koçluk sürecindeyiz. Koçluk sürecinin birincisi bitti, ikincisi bitti. Üçüncü seansa geldik. Baktım yok yani bir şey istemiyor. Ki ben ilk başta 4 çalışma üzerinden yaparım. Kişi koçluğu anlasın ona uygun mu değil mi ama yani hayatımda mesela ilk defa yaşamıştım. Yani 3. seans ve hala böyle bir şey şikayetler, bir çözüm bulmaya hiçbir şey çaba yok. Elimdeki klasörü şöyle sert bir şekilde kapattım. Hiçbir zaman yaptığım bir şey dedi ki hayatımda ilk örnektir. Bir taraftan da şey diyorum bunu herhalde benim koçluk eğitim veren hocam görse yani diploma, sertifika hepsini yeter sen defol git der yani nasıl yapıyorsun? Ama şunu fark ettim. bazen insanların bazı şeyleri de fark etmesi gerekiyor. Bugünkü görüşme bittiğinde, görüşmeyi yaptığım kişinin bana söylediği cümle çok netti. Hayatımda aldığım en iyi görüşme buydu dedi. Şimdi zor diye bir şey yok aslında. Eğer koç gerçek koçluk yapıyorsa, bunun altını çizeceğim. Gerçek koçluktan kastettiğim şu, bir kere koçsa, koç kimliğin üzerine giymişse, o gün o koçluk seansı içerisinde koçluk alan yol arkadaşıyla uyumlanmışsa ve o gün orada anda yaratım yapıyorsa, onunlaysa orada bir problem yok. Burada tabii ki dediğin şey çok ama çok önemli. Koçluk yaptığınız yol arkadaşınızın niyetine. Çünkü efor orada olacak. O niyet edecek. Benim şöyle bir şansım var. Ben çalışmaları yapmadan evvel ön görüşme yaptığım için o ön görüşmelerden şeyi çok net yakalıyorum. Hani gerçekten niyet var mı yok mu, ziyarete mi gelmiş yoksa bana hani şikayeti var, derdini mi anlatmaya gelmiş? Bazen bu da oluyor. Yani çünkü ben şunu da yaşıyorum. Bazen hani farklı platformlarda da benimle çalışıp da anlatanlar da oluyor. Bazen işte bu koçluk platformuna şey aldılar. Ben koçluk almaya gittim. Koçumu anlatacağım, dinleyecek, beni gönderecek ya da sırtımı sıvazlayacak bir şeyler. Bunu bile duyuyorum. Yok, bu değil. Koçluk direkt ben mühendisvari bakıyorum. Zaten hani düz dedin ya, ben onu anlatırken şey diyorum. Ben çok düz bir mühendisim. Çıktıma bakarım. Çıktı ne olacak? Başlarken neyle başladık, neyle bitireceğiz? O yüzden de karşıdaki kişileri ben baştan görüşme yaptığım için benim için sıkıntı olmuyor. Çok net anlıyorum. Uygun değilse benim için açık açık söylüyorum. Çünkü burada iki şey var. O bir zaman harcayacak, ben bir zaman harcayacağım. Ve bu zamanın karşılığında alınmasını isterim her anlamda. O yüzden de hani şey çok önemli benim için. Doğru kişilerle çalışmak çok önemli. Burada eğer son bir cümle, kişi zaten bir çözüm arayışında değil, şikayet ediyorsa kime gidersek gitsin çözüm bulamayacak. Ya da kişi bir şeyi çözmek istemiyorsa, ki bu bizim toplumumuzda var. Bunun karşılığı aslında kazançtır. Bir kazancı vardır arkada onu yapmasının. O kazancı korumak istiyorsa hiçbir zaman yapmayacaktır. Konu çok derin, girmeyeyim, girersem çıkamayız. Bugün geçer.
Yok yani evet, şeyi anlıyorum. Yani şöyle ben de yorumluyorum. Hani sorunu dışarıda arıyorsa bir şekilde oradan çıkması mümkün değil. Evet. Peki benim podcastimin imza sorusu. Kemal Başaranoğlu'nun değer yaratma formülü ne diye soracağım.
Şimdi... Ben şey diye cevap vereyim buna. Değer yaratmak eşittir. Önce kendine, sonra diğerlerine. Hı hı. Şimdi bazen bazıları bunu söylediğinde şey bakıyor, garip bakıyor. Yani niye önce kendine?
Önce kendinize maskenizi sonra
çocuğunuzu. %100 aynı. Ya yani aynı mantık. Çünkü sen nefes alamıyorsan başkasına nefes aldırma şansınız yok. Yani o yüzden bu çok net. Şimdi burada da soru aslında benim oradaki değer yaratmada bana olan katkısı ne yapacağım şey? Ve neden benim için bu önemli? Bana nasıl bir anlam katıyor bu? İlk sorun bu. İkinci perspektife geçtiğimizde ise bu yaptığım şeyin bütüne hayrı ne? Diğerlerine hayrı ne? Ve onlar için neden önemli olabilir? Şimdi Mevlana'nın bir sözü var. Okyanusta bir damla olmak aynı zamanda okyanusun kendisi olmak. Atatürk'ün de bir sözü var. Bunun gibi değil ama o da aynı yere çıkıyor. Dünyadaki milletler bir insanın bedenindeki uzuvlar gibidir. Uzuvlardan bir tanesi zarar görürse bedenin tamamı bundan zarar görür gibi bir cümle. Şimdi burada şunu kastedim aslında. Ben ve diğerleri bütünü. Yani aslında ben bütün içinde bir parçayım. Benim bir şeyleri düzeltmem kendimle ilgili bütüne zaten temas edecek. Bütün de bir şeyleri değiştirirse bana temas edecek. Şimdi bunu birazcık farklı bir noktaya taşıyayım. Biraz evvel dedim ya, özellikle bir insanın bir yerde değer yaratma katkısı bittiği anda oradaki görevi bitmiş oluyor işte. Oradaki görev bittiği anda başka bir yere geçme söz konusu oluyor. Benim de kurumsal tarafta mesela çok net inandığım şeyler vardı. Ama öyle bir yere geldik ki 2015'in sonlarına doğru bir takım yaşanan olaylarla beraber, bu arada da her şey de çok iyiydi, onu da söyleyeyim. Hani ayrılırken ekspat teklifleri falan gelen bir durumda ayrıldım. Yani ayrılmam gerekecek hiçbir şey yoktu. Ama benim oradaki değer yaratma dedin ya, bana göre artık değer yaratma fonksiyonum bitmişti. Orası için bitmişti. Benim için bitmişti. Hani ne oldu? Ondan sonra tabii ki orada değer bitince yeni bir değer arayışı. O yeni değer arayışı da biraz evvel söylediğim cümle. Birinin hayatına dokunacağım, toplum, dünya ve bir fiil onun içerisinde olacağım cümlesi. Bu ne yapıyor aslında? Ben birine dokunduysam demektir, bütüne de yansıyacak. Dünya daha yaşanılır olmalı bence. İnsan daha insan olmalı bence. Hakikaten kaçmış durumda bazı ayarlarımız. Bunu sağlamak işte bence değer yaratmanın formülü.
Harika. Peki o zaman podcast'ı kapatırken şeyi söyleyelim. Nasıl ulaşsınlar? Sana nasıl, neyi tercih edersin en kolay?
Tüm iletişim bilgilerim var sosyal medyada. LinkedIn çok aktif kullanıyorum. Günde neredeyse, hani gerçi yakın dönemde teke düşündüm ama iki paylaşım yapıyorum. LinkedIn'den ulaşılabilir. İnternet sistemden ulaşılabilir. E-mail ile ulaşılabilir. Yani her yerden ulaşılabilir. Yeter ki niyet ulaşılımı olsun. ama küçük bir ek yapayım. Bazen ulaşılıyorlar. Geri dönüyorum. Dönüş yapmıyorlar. Orada da aslında bir şeye uyarmak lazım belki. Kararsızlık, bir şeylere adım atma ama devamını getiremiyorsanız üzgünüm. Yani bugün birçok kişinin iş hayatında başaramamasının sebebi de o. Yani biz çok hızlı başlarız çoğu zaman, anlık başlarız, duygularla hızlı hareket edeceğiz ama devamını getirmeyiz. Sonra da şu başlar. Yani zaten engelim çok. Yani nedir engel? Maddi problemlerim var, manevi problemlerim var. Zaten kötü bir coğrafyada bulunuyoruz. Ekonomik koşullar bu, böyle başlar. Yani engelimizi yaratan yine biziz. Yani bunu niye yapmıyoruz dersek, bunu yapmamızın arkasında aslında en net sürdürülebilir olmak, harekete geçip harekete geçtikten sonra sürdürülebilir olmak belli bir azmi gerektiriyor. Belli bir kararlılığı gerektiriyor. Çok acıdır ki, ben bunu hep SGK'ya ve 657'ye bağlıyorum. Öyle bir bilinç yerleştirilmiş durumda ki bizim toplumda onu getiremiyoruz. Her türlü platformda var zaten eminim. İnternet yazıldığında e-mailim, telefonum, WhatsApp her yerden ulaşılabilir.
Harika, ben de bölüm notlarını ekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.